Psikolojik bir podcast serimize hoş geldiniz. Ben Kevser Demirtürk Doğan.
Ben Pınar Kayatürk.
Bugün üniversiteye başlayanlar için özel bir bölüm yapalım istedik. Malumunuz yakın zamanda üniversiteler açılıyor ve birkaç yılın sonunda artık umuyoruz ki üniversiteliler gerçekten de fiziksel olarak üniversitelerine gidecekler ve bir üniversite ortamında yaşamaya başlayacaklar. Bu konuda biraz konuşalım. Ne tür zorluklar onları bekliyor ya da bu zorlukları nasıl aşabilirler? Ondan biraz bahsedelim istedik. Merhaba Pınar, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk. Üniversiteye başlamak da psikolojik mi acaba?
Üniversiteye başlamak psikolojik olmayabilir ama üniversiteye başladıktan sonra psikolojik bir şeyler yaşadığımız kesin bence. Çünkü yepyeni bir hayata adım atıyoruz. Hatta belki birçokları yaşadığı şehri değiştiriyorlar mesela. Bu da psikolojik etkileri olan bir şey.
Evet, yani üniversiteye başlamak için de son derece derin psikolojik unsurlar barındıran bir şey bence. Bir kere yetişkinliğe adım atıyorsun üniversite süreciyle birlikte. Düşünsene artık kayıta anne baban gelmiyor. Yani gerçi gelenler var üniversitede de hani gelmeyebiliyor öyle diyeyim. O yüzden bambaşka bir süreç, yani yetişkinliğe geçiş süreci, üniversiteye başlama süreci çok kıymetli ve içinde derin psikolojik unsurlar barındıran, aileyle ayrışabilme meselesini gündeme getiren bir süreç, konuşulmaya değer.
Eğer farklı bir şehre gidiyorsanız, birincisi ailenizden ayrılıyorsunuz dediğin gibi. İkincisi yaşadığınız şehir değişiyor. Üçüncüsü arkadaş ortamınız değişiyor. Dördüncüsü eğer ayrı bir eve çıkıyorsanız ekonominizi kendiniz yönetmeye başlıyorsunuz artık. Bir eve ekonomisi döndürmeniz gerekiyor. Bu da büyük bir değişim.
Evet, bazıları da okuyup çalışıyorlar. Orada da hem kendi paranı kazanma hem de kendi paranı yetirme meselesi devreye giriyor. Mesela ben öyleydim. Üniversiteye başlamamla birlikte kendi parasını kazanıp onu yetirme deneyimini yaşamaya başlamıştım.
Bunları başlık başlık tek tek ele alalım istiyorum. Öncelikle aileden ayrılma kısmı. 17-18 yaşına gelmiş bir insan sence ailesinden ayrılıp yeni bir hayata atılmak için yeterli psikolojik donanıma sahip midir?
Değildir ama ayrılmazsa hiçbir zaman o psikolojik donanıma sahip olmayabilir.
Kesinlikle.
Bir yerde atılması gerekiyor. Yani bir yerde yuvadan uçacak cesareti göstermek, risk almak gerekiyor. Hem anne babalar açısından hem de çocuklar açısından. Ama tabii ki hiçbir zaman boyumuzu çok çok aşan riskler de almamamız gerekiyor. Çünkü dengemiz bozulabiliyor ve toparlamak kolay olmayabiliyor. O noktada da zaten çocuklar kendilerini bildikleri için hani ben farklı bir şehirde yapamam diyorlar. Ama bazı çocuklar da ben kesinlikle kendi yaşamayı denemek istiyorum diye bir adım öne çıkıyorlar. O artık hani çocuğun kendini tanımasına, ebeveynin onu tanımasına göre kararlaştırılması gereken bir aşama olacak.
Bir de bu noktada ebeveynlerin desteğinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Daha bugün bir TikTok videosu izledim. Kız babasını videoya almış. Babasına diyor ki ben bugün üniversite tercihlerini yaptım. Sanıyorum Bursa'da yaşıyorlarmış. Hiç Bursa yazmadım. Bursa'nın dışında bir yerde okuyacağım diyor. Babası da diyor ki o zaman biz de geleceğiz. Ben senden ayrılamam. Hani şey
İşte.
açısından demiyor, tek başına gidip orada kalamazsın gibi demiyor da adam kızından ayrılmaya henüz hazır değil.
İşte. Bu genelde şey, çocuklar anaokuluna başlarken konuşulur. Çocuk anaokuluna başlamaya hazır da bakalım ebeveynler hazır mı? Çocuktan ayrışmaya diye. Baba o noktada hala yıllar içerisinde hazır hale gelememiş anlaşılan. Yani tabii ki burada sana güveniyorum da ortama güvenmiyorum. Onun da etkisi olabilir.
Yok, yani aldığım hissiyat daha çok baba kızından ayrılmak istemiyor.
Doğrudur.
Ama yine de tabii ki her ebeveyn de bence bu histen az da olsa çok da olsa vardır. Evladından ayrılmak istemezsin. Gözünün önünde olsun istersin. Ama artık 17-18 yaşına gelmiş bir insanın kendi sorumluluklarını alabilmesi için bağrına taş basıp onun gitmesini desteklemen gerekiyor diye düşünüyorum.
Doğru. Evet. İşte ebeveynler hazır olmayabiliyor. Orada işte çocuklarda biraz içindeki asi arketipiyle ergenliğin de getirdiği o asilikle ne demek efendim ben artık kendi ayaklarımın üzerinde duracağım diye bir çıkış sergileyebiliyorlar. Belki de yerinde ve zamanında gösterilmesi gereken çıkışlardan biri oluyor o da.
Evet, olabilir kesinlikle. İkinci başlığımıza gelelim istersen, şehir değişikliği. Bu da epey insanın psikolojisini zorlayan bir şey. Ben mesela üniversiteye giderken Kırklareli gibi küçücük bir şehirden çıkıp Ankara gibi büyük bir şehre gitmiştim ve çok bocalamıştım açıkçası.
Ne zor gelmişti sana?
Yani Kırklareli'nde mesela bir yerden bir yere giderken hiçbir zaman bir otobüse, metrobüse bilmem neye binmen gerekmez. Ama Ankara'da toplu taşıma kullanman gerekiyordu. O toplu taşımayı çözmek bile zor gelmişti mesela bana.
Yani sen Ankara'da yaşamaya başlayana kadar hiç otobüse, minibüse binip bir yerlere gitmemiş miydin kendi başına?
Çok nadir yani Kırklareli'nde her yere yürüyerek gidersin. O kadar küçük bir şehirdir. Yani belki hava yağışlıysa bir minibüse binersin. O kadar.
Çok
Yani
enteresan.
bir toplu taşıma kartı alıp onu bir yere basıp otobüse binmemiştim açıkçası. Şeyler vardı, otobüsün içinden alabileceğin biletler vardı. Onlarla binerdim benim zamanımda Kırklareli'nde. O bile bayağı bir değişiklikti benim için. Onun dışında işte ne bileyim arkadaşlarınla bir yerde randevulaşıp o randevulaştığı yeri bulmak mesela. O zamanlar internetli telefonlar yoktu bizim zamanımızda. Gidip sora sora bulman gerekiyordu o yeri. O şehri haritalar olmadan keşfetmen ve öğrenmen gerekiyordu.
O zamanlar normal kağıt haritalar da vardı Kevser. Onları
Evet.
da kullanıyordu insanlar. Ben de kullanıyordum. Ben merak ettiğim için kullanıyordum ama üniversitede bizim sınıfta Bursa'dan bir arkadaşım vardı yeni gelen. Şey demişti, ya bana bir tane İstanbul haritası bulabilir misin? demişti.
Çok çok anlaşılır bir şey yani.
Ben de Sultanahmet'e gittiğimde ona böyle kocaman bir tane turist İstanbul haritası almıştım. Hediye etmiştim.
Çok anlayabiliyorum. Tabii ki şeyi de bilemiyorsun. Yani mesela Ankara için konuşuyorum. Bir yere gideceksin, Kızılay'a gideceksin. Atıyorum her otobüsün gittiği bir yer. Onun için bile doğru otobüse binip binmediğini sorman gerekiyor, öğrenmen gerekiyor. Ve daha önce böyle tek başına bir şeyler sorup öğrenmemişsin. İlk defa böyle üzerine büyük bir yük biniyor. Kendi hayatını yönetmen gerekiyor. İşte mesela yanlış otobüse binip yanlış bir yerde inersen, oradan tekrar gitmen gereken yere ait otobüsü bulman gerekiyor falan böyle yaşadığın zorluklarla da tek başına başa çıkman gerekiyor.
Ve işte hepsi de seni büyütüyor yani
Evet evet
özgüven
kesinlikle öyle
geliştiriyor,
ama yani
sorun.
çok kolay bir şey değil bu herkesin bence kaldırabileceği bir şey değil.
Evet, işte o noktada henüz kaldıramayacak durumda olmasan bile yaparak kendini geliştiriyorsun. Hani ya yapacaksın ya da hayatta kalamayacaksın o şartlar
Evet.
altında. Beni öldürmeyen şey güçlendirir hesabı. Yapa yapa öğreniyorsun, sorun çözme becerilerini geliştiriyorsun. Daha güçlü bir birey haline geliyorsun.
Ya evet ben mesela ilk gittim. İlk şeyde kalmıştık birkaç akşam. Bir babamın uzaktan tanıdığı birilerinin evinde kalmıştık. Sonra yurdu ayarladık. Ben ilk akşam yurda gittim tamam mı? Yani kendimi o kadar garip hissettim ki garip derken hani ilginç manasında garip değil. Hani gariban gibi hissettim. Böyle terk edilmiş, ailesinden uzakta kalmış, tek başına yanında kimse yok. Ben o gece oturup ağlamıştım mesela. Yani ilk gecesinde ağlamayan insan da var mıdır bilmiyorum açıkçası. Çok zor bir şey çünkü.
Yani bunlar bende şey yapmıyor, yerini bulmuyor Kevser bu anlattıkların. Çünkü ben keyif olsun diye gidip yurtta kalan bir insandım.
Ama bak ikisinin arasında çok büyük fark var. Sen keyif olsun diye gidip kaldın. Ben mecburiyetten kaldım.
Doğru, evet. Yani benim üniversitenin yanında evim vardı. Arkadaşlarımla birlikte tuttuğumuz bir ev. Bir de yurtta kalan çok sevdiğim arkadaşlarım vardı. Zaman zaman gidip işte tatil zamanları insanlar memleketlerine gitmişken, odada boş yer varken gidip orada kalırdım mesela o arkadaşımla beraber ders çalışırdık falan. Boğaziçi'nde çok kişi de yapar yani. Hani gidip arkadaşının odasında, arkadaşının yatağında yatar.
Peki bununla bağlantılı o zaman istersen arkadaş çevresi değişimine geçelim. Yine üniversiteye başladığın zaman eğer sınıftan ya da okuldan arkadaşlarınla aynı üniversiteyi kazanmadıysan arkadaş çevren de tamamen değişiyor. Yeni arkadaşlar bulman gerekiyor kendine. Bu da bayağı bir sorumluluk istiyor. Gidiyorsun ve kendine yeni bir çevre edinmen gerekiyor. Yeni bir görev.
Evet, bu da zor ama yine yaptıkça kendini geliştirdiğin ve seni büyüten bir şey. Ben bir de işin şu boyutuna da dikkat çekmek istiyorum Kevser. Üniversiteyi liseden arkadaşlarının bazılarıyla birlikte kazandıysan, yani aynı okulu kazandıysanız. Bu da kolay bir şey değil aslına bakarsan. Neden? Çünkü sen liseden artık üniversiteye geçiyorsun ve daha farklı bir sensin. Kendini daha farklı göstermek ve ifade etmek istiyorsun. Ama diğer taraftan da senin eski halini bilen eski arkadaşların var.
Evet,
Ve
bunu çok iyi anlıyorum.
çok kafa karışıklığı yaratıyor. Çok böyle garipsiyorsun kendini. Nasıl olmalıyım? O beni öyle tanıyor ama burada böyle görünüyorum filan. O da beter bir şey haline gelebiliyor.
Burada biraz da
İkisi de
aslında
zor.
arkadaşının senin değişimin konusunda ne kadar destekleyici olup olmadığı da çok önem kazanıyor. Eğer mesela atıyorum ben üniversiteye başladım ve artık normalde esmerdin, artık sarışın olmak istiyorsun ve saçını boyattın. Eğer arkadaşın seninle dalga geçerse ya da sana geçmiş yaşamını hatırlatacak bir şeyler söylerse orada arkadaşından buz gibi soğursun. Ama derse ki işte şahane oldu, tam işte üniversiteli oldum, ben de mi değiştirsem saçımı vesaire, senin değişimine ayak uydurursa çok daha kolay olur.
Aynen öyle. Bir de şey olabiliyor mesela, sen başka insanlarla takılmak istiyorsun, başka insanlarla tanışmak istiyorsun. Hani yapışık ikiz gibi sürekli onunla ya da o grupla görüşmek istemiyorsun.
Evet, o da zor olur. Eğer o da yeni arkadaşlarla tanışmak isterse okey. Ama istemezse ve sadece birlikte takılalım derse gerçekten o da zorlayıcı olur.
Aynen. Yani ikisi de zor. Hem yalnız başına olmak hem de yeni girdiğin ortama eski tanıdığın insanlarla birlikte girmek.
Evet, kesinlikle. Peki yeni bir arkadaş ortamı edinirken nelere dikkat etmek gerekiyor sence? Yani sıfırdan bütün arkadaşlarını baştan bulduğunu düşün. Aslına bakarsan biz yurt dışına taşınırken benzer bir şey yaşadık. Oradan da gidebiliriz.
Yani orada da şeye bakmak lazım aslında. Hani üniversite dediğimiz en az 4 yıllık bir süreç. Yurt dışı deneyimi daha uzun ya da daha kısa olabiliyor. Şu noktaya odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hiçbir arkadaşlık başlangıcı sonsuza dek sürecek diye başlamıyor. Okulda da öyle, nerede olursa olsun. Yani tanıdığın insan bir şekilde hayatına girebilir, hayatından çıkabilir, hayatında çok iyi bir yer edinebilir, hayatının en kötü deneyimini yaşatabilir sana. O yüzden en başında belki bunu kabullenerek girişmek gerekiyor o konuya.
Evet, kimseye sonsuza kadar sürecek bir arkadaşlık borçlu değilsiniz. Yani sizi rahatsız ettiği noktada o arkadaşlık çok rahat bir şekilde bitirebilir ve yeni arkadaşlıklar aramaya başlayabilirsiniz.
Aynen. Yani tanışıyorsun üniversitede diyelim, ilk sınıfta ya da hazırlıkta tanışıyorsun. Belki sadece bir iki ay görüşüp, "Aa, bu bana uymuyormuş," deyip arkanı dönüp gideceğin bir insanla tanışmış olduğunu fark edeceksin bir zaman sonra. O yüzden rahat olmak lazım. Hani herkese sevimli görünmeye çalışmak, kendini sevdirmeye çalışmaktan ziyade olduğun gibi olmak ve olduğun gibi oldukça seni o halinle seven ve kabul eden insanların etrafında toplanacağını ve onların kalıcı arkadaşlıklar haline geleceğini bilmek güzel bir başlangıç olabilir.
Burada asıl derin psikoloji konusu bence bu. Şimdi şey dedin ya, kendini sevdirmeye çalışmaman gerekiyor. O kişinin ailesinden aldığı bir özgüven yoksa eğer, direkt yapacağı şey arkadaşlarının benzer sevdiği şeyleri seviyormuş gibi yapıp kendini sevdirmeye çalışmak olacaktır diye düşünüyorum.
Aynen, yalnız kalma korkusuyla birlikte, işte herkes gruplaşacak, ben dışarıda kalacağım, hiç arkadaşım olmayacak korkusuyla böyle şeyler oluyor kesinlikle. Hele ki genç yaşlarda, yani o liseden üniversiteye transforme olma süreçlerinde kesinlikle oluyor. Ama yani olmasın mı diyelim artık, ne diyelim, bunlar da ola ola insanlar olgunlaşıyor, oraya da bir şey
Yani orası
diyemiyorum.
öyle de, yani bir noktadan sonra biraz aslında kendin olmaktan vazgeçmiyor musun? Belki kendi gerçekten sevdiğin şeyleri, kendi keyif aldığın şeyleri unutmaya başlamıyor musun?
Olabiliyor, evet. İşte biz tavsiyemizi yapalım da bakalım ne kadar dinleyecek.
Yani tabii ki zaten bu şey gibi oluyor. Sadece kendine güven demek gibi oluyor bu noktada. Hani bunu yapmayın, sadece kendiniz olun. Okey. Ama yine de tabii ki bu konuyu konuşurken değinmeden geçmemek gerekiyor diye
Aynen.
düşünüyorum.
Yani öğrenci kulüplerine katılmak gerekiyor mesela, hani arkadaş bulmak ve benzer ilgi alanlarına sahip arkadaşlar bulabilmek açısından. O çok destekleyici olabiliyor. Mesleğine yönelik kulüpleri bulmak, ilgi alanına yönelik kulüpleri bulmak kaliteli ve uzun vadeli arkadaşlıklar getirebiliyor insanlara. Onun dışında hani böyle okul takımları varsa satranç takımı, voleybol takımı, basket takımı, kürek takımı filan hani onlara yazılmak da yine aynı şekilde
Ya tabii
daha
bu tercih
iyi
ettiğiniz
arkadaşlar.
üniversiteye de bağlı. İşte Yozgat Yüksek Meslek Okulu'na gitmiş birinin böyle imkanları olacağını sanmıyorum. Tabii ki sen bir Boğaziçili olarak zannediyorsun ki bütün üniversitelerde bunlar var. Maalesef yok.
Yozgat'ta kürek takımı olmayabilir, doğru söylüyorsun.
O yüzden
Beyzbol, futbol
daha
takımı.
şey düşünmek lazım bence. Hani çok standart bir üniversite hayatında en temel iki arkadaş bulma seçeneğiniz var. Bir sınıf arkadaşlarınız, iki yurtta kalıyorsanız yurt arkadaşlarınız. Ve
Doğru.
yine demin söylediğim şeye geleceğim. İlk başlarda rastgele birisiyle karşılaşıyorsunuz, tamam mı? İşte üniversitede bu şey oluyor muhtemelen. İlk oturduğunuz yerde çevrenizdeki 3-5 kişiyle hemen bağlantı kuruyorsunuz ve ilk dersten sonra muhtemelen hadi bir çay içelim, bir kahve içelim diye onlarla başlıyorsunuz. Ama onlarla bütün üniversite hayatınızı geçirmek zorunda değilsiniz. Sonrasındaki alternatifleri de değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde yurtta da ilk kaldığınız odada işte kaç kişilikse oda, 4 kişilikse sizden başka 3 kişi daha var. O 3 kişi sizin bütün üniversite hayatınızı geçireceğiniz 3 kişi olmak zorunda değil. Sonra farklı arkadaşlar bulabilir, odanızı değiştirebilirsiniz. O yüzden şey yapmayın, böyle sıkı sıkıya tutunmayın o arkadaşlara. Olursa olur, olmazsa olmaz gözüyle bakın diye düşünüyorum.
Doğru. Yani sıradan standart bir üniversiteden gidiyoruz ama bilmiyorum standart üniversitelerde de var mı? Psikolojik danışmanlık bölümleri oluyor okullarda. Bizim okulda vardı.
Yani
Mesela
ben çok
üniversite...
kötü bir okuldan mezun olmadım. Hacettepe'den mezun oldum ama böyle bir imkanı var mıydı bilmiyorum açıkçası.
Belki varmıştır ama haberin olmamış
Olabilir,
olabilir.
evet.
Araştırılmasında çok fayda var. Neden? Çünkü hayatınız boyunca bir daha bu kadar ucuza terapi alma imkanınız olmayacak.
Çok mantıklı.
Okulun psikolojik danışmanlık merkezi, terapi merkezi gibi bir şey varsa mutlaka gidin, sıraya girin. Sıra listeleri uzun oluyor ama sıra geliyor. Kendimden biliyorum. Ben çünkü girmiştim ve terapiye başlamıştım daha hazırlık sınıfındayken. Geliyor ve hayatınız boyunca bu kadar kaliteli terapiyi bu kadar ucuz fiyata asla bulamayacaksınız. Çünkü genelde okulun psikoloji bölümündeki hocalardan süpervizyon alan yüksek lisans ya da doktora öğrencileri sizin terapistiniz oluyor. O yüzden değerlendirin derim.
Çok güzel bir tavsiye bence. Varsa mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor.
Evet, aynı zamanda okulun kütüphanesini de sömürebildiğiniz kadar
Evet,
sömürün.
evet.
Okuyun, izleyin, dinleyin. Yani her şey.
Kesinlikle, yani bir de şey dedik, tabii ki herkes Yozgat Yüksek Meslek Okulu'nda okumuyor. Hani biraz daha kalbur üstü bir üniversitedeyseniz, senin dediğin gibi sadece arkadaş bulmak için değil ama kendi farklı yönlerinizi keşfetmek için kulüplere katılabilirsiniz. Onların da çok büyük faydası olacaktır.
Evet, Erasmus programları için hani en başından
Evet.
itibaren hazırlık yapmaya başlamak, dil puanı açısından, notlar açısından sıkı tutmak işi. İşte work and travel imkanı olan üniversiteler varsa, exchange imkanı olan üniversiteler varsa onları araştırmak ve değerlendirmek kendinize yapabileceğiniz en güzel yatırım olur.
Kesinlikle, çünkü rekabet artık gittikçe artıyor iş bulma konusunda ve siz üniversitedeyken kendinize ne kadar ek özellikler eklerseniz o rekabetçi ortamda bir adım ileriye gitme, bir adım öne çıkma şansınız da o kadar artacaktır. Mesela sen en başta şey dedin, hani kimileri üniversite hayatını devam ettirebilmek için çalışmak zorunda kalıyor dedin. Mesela çalışmak zorunda kalmadan da bir insanın eğer vakti varsa, derslerinden vakit ayırabiliyorsa bence böyle gidip bir garsonluk vesaire normalde hani mezun olduktan sonra yapmayacağı işlerde çalışması fayda sağlar diye düşünüyorum.
Evet doğru. Yani evet garsonluk yapmak insanları tanımak açısından faydalı olabilir. Ben birisiyle tanışmıştım. O da garsonluk yapmak değil de akşamları mutlaka o şehrin yerel halkının gittiği barlara gidiyormuş. Mesela işte Ankara'daysa Ankara'da yaşayan standart işte beyaz yakanın gittiği akşam nerede eğleniyorsa oralara gidiyormuş. Ve bir bardak içki alıp onu böyle yudum yudum içip orada zaman geçirip insanları gözlemliyormuş, insanlarla sohbet ediyormuş ve böylelikle hayatı tanımayı, insanları tanımayı hedefliyormuş.
Evet, bu da
Çok
güzel bir
akıllıca
yöntem.
gelmişti
Evet
bana.
evet kesinlikle. Ben mesela üniversitedeyken bizim yapmamız gereken bir staj vardı. Onun için bir yere girmiştim. O stajı tamamladım. Sonrasında yine o staj yaptığım yerde staja devam ettim. Benim üniversitede kendime yaptığım en büyük katkılardan bir tanesi oydu. Hem iş yaşamını tanıdım hem de kendi mesleğimle ilgili pratik edinmiş oldum.
Ne güzel. Ben de çalışmanın yanı sıra akşamları da dernekçilik yapıyordum. Gönüllü dernek faaliyetleri yürütüyordum. Orada da ekonomi bölümüyle ilgiliydim. Ekonomi sorumlusuydum. Derneğin kirası, faturaları, stopajı hepsi benden soruluyordu. O yüzden derneği de hani kendi ekonomimi yönetmeyi bir tarafa koy, bir derneğin ekonomisini yönetmeyi, onu çekip çevirmeyi de öğrenmiştim. O da bana çok şey katmıştı.
Bir de bizim zamanımızda bizim okulun sunduğu şöyle bir şey vardı. Okul içerisinde çalışıp küçük bir miktar para karşılığında yine tecrübe elde edebiliyordunuz. Mesela ben Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümüydü yanlış hatırlamıyorsam. O bölümün sekreterliğinde çalışmıştım bir süre. Okuldan çıktıktan sonra, dersten çıktıktan sonra oraya gidiyordum. Günde 2-3 saat orada vakit geçiriyordum. Bana çok fazla iş yaptırmıyorlardı zaten ama hani normalde o sekreterliğin önünden geçip gidersiniz. Şimdi o masanın arkasında otururken burada neler dönüyor, ne gibi işler yapılıyor onları öğrenmiştim mesela. Bu tür fırsatlardan da faydalanabilir. Biraz şey yapmak lazım bence. Okuldaki ilan panolarını takip etmek faydalı olabilir bu konuda. Bu tür şeyler genellikle o ilan panolarında yer alıyor.
Evet. İstekliyse kişi tabii ki gözü kulağı açık oluyor bu tür şeylere karşı. Stand hosteslikleri falan işleri de oluyor okul
Evet.
panolarına yazılan.
Tabii öyle işlerde yalnız biraz dikkatli olmak gerekiyor. Arkasından farklı şeyler de çıkabiliyor. O yüzden biraz böyle referansı olan arkadaşınızın daha önce gidip çalıştığı yerleri tercih etmek gerekebiliyor. Çünkü üniversite öğrencileri suistimale de çok açık olabiliyor. Daha doğrusu üniversite öğrencilerini suistimal etmek isteyenler de olabiliyor. O yüzden o konuda da biraz göz açık olmak gerekiyor.
Stand hostesliği diye gidip fuhuş batağına
Ben o kadar açık söylemek istememiştim Pınar ama.
saplanmayı. Niye senin en büyük korkun neymiş? Kötü yola
En büyük korkum
düşmek.
ve en büyük hayalim mi acaba?
O kısım işte karışıktı, onu tam
Evet.
çözemedik.
Ha, bu arada demin unuttuğum şeyi hatırladım. Bir de bence yine derslerden vakit kalırsa üniversiteyi bir dil öğrenmeye başlamak için fırsat olarak kullanabilirsiniz. Eğer mesela İngilizce temelini çok iyi almadıysanız lisede bu İngilizce olabilir. Eğer İngilizceyi çok iyi biliyorsanız bir tane de ne bileyim atıyorum Almanya'da çalışmak gibi bir hayaliniz varsa Almanca öğrenmeye başlayabilirsiniz. Ya da İspanyolca kulağınıza çok hoş geliyorsa İspanyolca öğrenmeye başlayabilirsiniz. Yani bu dil öğrenme meselesi hiçbir zaman boşa çıkan bir şey değil. Mutlaka hayatınızın bir noktasında faydasını göreceğiniz bir şey. O yüzden bunu da bir tavsiye olarak vermek isterim ben.
Ben başlamıştım İspanyolca öğrenmeye üniversitedeyken.
Ya benim arkadaşlarım da başlamıştı inanır mısın? Ben onlarla birlikte gitmemiştim. Keşke gitmiş olsaydım diye sonra çok pişman olmuştum.
Kullanılmayınca unutuluyor yani. Üniversiteden kaç sene sonra İspanya'ya yerleştik.
Ama
Ama
yine de
güzeldi.
bence şöyle bir faydası oluyor, kulak aşinalığı oluyor. Mesela ben de ortaokulda başlayan bir Almanca öğrenme sürecim vardı. Sonra ortaokuldan sonra Anadolu Lisesi'nde sistem değişmişti. Baştan öğrenciler geldi. O yüzden tekrar başlatmışlardı bize baştan çok saçma bir şekilde. Sonra üniversiteye gidip yine tekrar baştan başlamıştım Almanca öğrenmeye. Şimdi ben Almanya'ya gittiğim zaman her denileni anlamıyorum ama o kadar tanıdık geliyor ki dil bana. Hani öğrenmeye başlasam çok daha kolay öğrenirim gibi hissediyorum.
Bilinçaltıma kayıtlı diyorsun bayağı
Bence
bir
öyle bir
süre.
faydası oluyor. O yüzden bence dil öğrenme konusunda atılan hiçbir adım boşa gitmiyor diye düşünüyorum.
Yani evet, gençler öğrenin, öğrenmeye çalışın kesinlikle.
Evet. Ya tabii ki bu şey demek değil. Üniversiteyi tamamen kariyerinize adayın, sürekli kendinizi geliştirin değil. Tabii eğlenmeye de vakit ayırın. Çünkü üniversiteden mezun olduktan sonra muhtemelen öyle ortamlara girme şansınız hiç olmayacak. Üniversite ortamları çok insanın gerçekten belki hayatını tek bir kere yaşayabileceği ortamlar. O yüzden onun da tadını çıkarmak gerekiyor. Biraz dengelemek gerekiyor belki de eğlence ve dersleri.
Evet, çok güzel partiler, konserler oluyor. Hem arkadaşların kendi arasında organize ettiği, hem de dışarıdan organizasyon şirketlerinin geldiği, işte bahar şenlikleri vesaire gibi aktiviteler olabiliyor. Benim başka tavsiyem şey olabilir. Sizin okulunuza yurt dışından gelen öğrenciler varsa onlarla tanışmak ve yine hem dil gelişimi anlamında hem de kültürel etkileşim anlamında kendinize bir fırsat yaratmak da olabilir.
Evet,
Bunu da
çok iyi fikir.
değerlendirebilirsiniz.
Yani gerçekten dilinizi de geliştirebilirsiniz. Bir arkadaş edindiğiniz takdirde o kişinin geldiği ülkeye sonrasında gitme şansınız olursa belki kalacak bir yeriniz de olabilir. Yani bir fırsata dönüştürmek lazım belki de bunu.
Evet, ben bizim okula exchange öğrenciler gelirdi. Mutlaka onlardan arkadaş edinirdim kendime. Onlar bana gelirdi, ailemle tanıştırdım. Çok da hoşlarına giderdi böyle. Hani bir Türk ailesi görmek, bir aileyle birlikte bir yemek yemek vesaire. Çok hoşlarına giderdi. Sonrasında işte onların aileleri ziyarete gelirdi. Hep beraber buluşurduk falan. Çok tatlı paylaşımlarımız olurdu. Tavsiye ediyorum mutlaka. Yani üniversite hayatımı hatırladığımda beni en çok keyiflendiren ve bana birçok şey öğreten deneyimlerden bir tanesi buydu.
Kesinlikle destekliyorum. Pınar'cığım yine geniş geniş konuyu ele aldık. Değinmediğimiz nokta kalmadı diye düşünüyorum. Benim için biraz da böyle anıları yad etmek gibi oldu. O yüzden çok keyifli bir bölüm oldu.
Bence de öyle oldu ve yine bizi dinleyenler, sevgili dinleyicilerimiz, bize yorumlarda yazın lütfen, siz üniversitedeki hayatınıza adapte olmak için neler yapıyorsunuz, ne gibi hayallerle gidiyorsunuz, başlıyorsunuz, beklediğiniz şeyi bulabiliyor musunuz, ya da tecrübeli olan arkadaşlar açısından sizin hayatınızı kolaylaştıran neler olmuştu? Üniversite anılarınızı hatırladığınızda bunları da bize yazabilirsiniz. Çok seviniriz.
Evet, kesinlikle. Bekliyoruz yorumlarınızı. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Güle güle.